Herkese merhabalar. Sıfırdan Global'in taze serisi, dijital ihracat yapan kadın girişimciler serimizin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Etsy Shop sahibi, Etsy dükkan sahibi Tina Başalı. Tina hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk.
Şimdi bugün benim için önemli bir seans çünkü ben de aslında Etsy'ye kişisel olarak ciddi ilgi duyan biriyim ve hatta ilk dükkanımı açma arifesindeyim diyebilirim. Hatta sabah vergi dairesindeydim esnaf muafiyet belgesi için. Dolayısıyla tabii ki kendim aslında şu ana kadarki deneyimimden de sorularım var. Bunun dışında yani Etsy aslında Türkiye'de hala çok potansiyeline ulaşmamış bir platform. Ama ilgi giderek artıyor. Ve Etsy ile ilgili üretilen aslında içeriklerin de giderek arttığını görüyoruz. Ben bunları da hani yakından takip etmeye çalışıyorum. Buralarda gelen sorular, özellikle insanların takıldığı noktalar, işte ne bileyim videoların altına yapılan yorumlar, verilen ya da verilemeyen cevaplar, bunları da düşünerek aslında bir soru seti hazırlamaya çalıştım diyeyim. Dolayısıyla elimizden geldiğince bu noktaları konuşmaya çalışırız. Şimdi ama öncelikle bir seni tanıyalım isterim Sina. Yani Etsy'ye ne zaman giriş yaptın? Hangi kategoride satış yapıyorsun? Etsy'den önce aslında başka projelerin, işlerin var mıydı yaptığın yoksa iş hayatına Etsy ile mi atıldın? Gibi çok kısa kendinden ve Etsy'ye giriş hikayen nasıl oldu? Bundan bahsedersen daha sonra detaylandırıp devam ederiz.
Tamam, o zaman başlayacağım ben. Benim adı Christina. Zaten Etsy'de 2 sene, 2 sene bir de olmadı, 1,5 seneden beri satıyorum. Ama ondan önce uzun yıllardan beri freelancer gibi çalışıyorum.
Hangi alanda freelancerlık yapıyordun?
Tercümanlık, bir de müşteri hizmet. Zaten uzun yıllarda beri hep Amerika firmalardan beraber çalışıyorum. 5 sene Google'da çalıştım. 2 sene Lime'da çalıştım. Artık bu Amerika mantık olarak alıştım. Nasıl insanlar orada düşünüyorlar. Ondan için bana Etsy olarak hizmet vermek orada baya bir yardım etti. Zaten Etsy çok eskiden duydu. Etsy eski bir firması. Ben onu ya da 2014-15 o zaman da duydum. Ama satıcı olarak değil de sadece firma alıcı olarak. Çünkü ben de Etsy'de alıcı olarak kullanıyorum. Orası baya bir ilginç değişik şeyler var.
Her şey var ya. Ne ararsan
Evet, her şey var. Ondan için baya bir eskiden zamanında duydum ama o zaman satmak düşünmedim. Zaten o zaman o kadar daha meşhur değil. Amerika'da bir de değil. Tam satmak fikir pandemiden önce geldi. Çünkü pandemiden önce, 1 sene önce sanırım, baya bir sık takip ediyorum ne var ne yok. O zaman çok meşhur olmaya başladı Etsy. Ama benim hep daha full time o zaman çalışıyorum. Zaman olmadığı için hiç satmaya, zaten register ettim kendini orada ama hiç satmaya başlamadım. Sadece bakıyorum etrafında ne var, ne satıyorlar, piyasa nasıl. Artık pandemi başladı. Baya bir işler yavaşladı. Önce benim kontrat baya bir saat azaldı. Sonra tam komple durdu. Artık o zaman da tam karar verdim. Bir güzel bir tatil yaptım 1-2 ay. Sonra tam full Etsy'ye başladım. Zaten ilk zamanında deneme olarak yaptım. Böyle hobi ürünler ürettim evde. Oraya satmaya başladım. Benim hemen bir müşteri çıktı. Böyle çok hızlı. Ben de bir de nasıl şans diyorsunuz. Şans geldi. Ben de şaşırdım biraz. O müşteri bana biraz akıl verdi. Diyor, siz de böyle hazır ürünler bu fiyat satıyorsunuz. Bizim Amerika'da bu fiyatta anca malzemeler alabilirsiniz. Siz de isterseniz bakın, olabilir size sadece hobi malzemeleri satmak daha mantıklı. Öyle bir baktım. Deneyeceğim dedim. Bir de denedim. artık bu yavaş yavaş satmaya başladım. Sonra baya bir satış açıldı. Devam ediyorum şu an.
Yani hobi malzemeleri satıyorsun aslında. Hobi malzemeleri derken biraz daha net olması adına örnek verebilir misin? Ne tarz şeyler
Hobi
sattığınla ilgili?
malzemeler valla çok büyük bir geniş kategori.
Evet.
Boyalar olabilir, boncuklar
Boncuklar.
olabilir, dikiş, nakış malzemeler. Her şey ne aklıma geliyor ne hobi yapabiliyorsunuz. Her şey hobi sayılır.
Süper. Peki ilk böyle dükkanı açmadan önceki süreçte, şimdi Etsy'yi hiç bilmeyen bir insan olarak işte ben, burası güzel bir platform, ben Etsy'ye gireyim, bir dükkan açayım diye karar verdim. Ondan sonra tabii bir sürü detayı var işin aslında. İşte teknik taraf var, ondan sonra SEO'su var kendi, işte kargolaması, vergisi vesaire. Böyle sen nasıl bir yol haritası izledin? Nelere baktın öncelikle? İşte fotoğraf çekimi ayrı bir konu mesela. Tabii ki girdikten sonra aslında bazı şeyler gelişiyor. Bir girmek önemli yani başta. Orada bayağı bir öğrenim oluyor ama en azından ilk dükkanı açana kadar böyle dikkat ettiğin şeyler, izlediğin yol nasıldı? Hani sıfırdan girmek isteyen biri sence nasıl bir yol izlemeli?
Bu çok mantıklı bir dükkan açmadan önce baya bir araştırma yapmak için. Çünkü ben biraz acele ettim de böyle diyeceğim de. Hatta ben de baya bir araştırdım. Yeni bir sürü hatalar yaptım. Mesela şimdi olsa bir sürü şeyler farklı yapabilir miyim? Ama öyle oldu. Bir de o zaman da o kadar daha bir de Türkçe özellikle o kadar çok videolar ya da forumlar ya da değişik Telegram kanallar şimdi bir sürü vardı yok. Ondan için ben daha çok böyle İngilizce YouTube videolar izledim. Etsy forumlar vardı. Orası ama o da Etsy kendini forum var ama o da İngilizce. Orası hepsi Etsy satıcı orası konuşuyorlar. Ne sıkıntı var, nasıl çözebiliriz? Orası bir sürü baktım. Ama tabii ki böyle genel forumlar zor. Bazen sorular cevabı bulmak zor çünkü bazen sorular sadece lokal olarak, Türkiye olarak mesela
Evet.
vergi olarak, kargo olarak. Ondan için şimdi kanallar vardı, böyle lokal YouTuber vardı. Daha basit oldu ama o zaman zor cevabı buluyorum. Bir de çok tavsiye ederim İngilizce konuşan. Hatta ben hala onlara izliyorum. Hala orası başvuruyorum. Etsy kendine kurslar var. Etsy.io. Orası hepsi zaten bedava. Bir de onlar aylık bir plan yapıyorlar. Bu aylık böyle böyle böyle kurslar olacak. Bir saat yazıyorlar. Ondan için çok tavsiye ederim başvurmak için. Bedava olduğu için sadece saat böyle bir biraz rahatsızlık oluyor. Çünkü bizim onların gündüz saat bizim tam gece 3-2 geliyor.
Etsy'nin kendi kursları mı bu
Evet,
bahsettiğin?
Etsy'nin kendi kurslar.
Nereden web sitesinden Etsy'nin takip edebilir?
Evet, o Etsy'yi zaten bulabilirsiniz ama orası tek bir sıkıntı yok. Daha Türkçe hiç yoktu, hiç kimse yapmadı Türkçe ama İngilizce bir sürü var.
Yani aslında sen biraz girdin hızlıca. O dönemki sınırlı kaynağı araştırdın. Ne yapmam gerek diye. Biraz böyle yolda öğrendin diye anlıyorum. Mesela fotoğraf çekimlerini kendin mi yaptın? İşte SEO tarafında büyük ihtimalle işte ilk description'lar, title'lar, oraları büyük ihtimalle izlediğin videolardan olduğu kadarıyla yapıp yolda geliştirdin diye anlıyorum. Bir de şey aslında şimdi olsa farklı yaparım bazı şeyleri dedin ya. Onlar en değerli aslında çıktılar oluyor. Neleri birkaç tane söylemen gerekse neleri farklı yapardın?
Zaten onu bir ekleyeceğim. Her şey öyle oluyor. Sen ne kadar video izlersin, ne kadar okursun, ne kadar hazır gelirsin, hep böyle küçük küçük şeyler oluyor. Yolda öğreniyorsun. Bu bilmiyorum bu hatta ben bir sürü şeyler öğrendim böyle kendini düşünüyorum. Ama hala böyle bilmeyen şeyler bazen çıkıyor ortada. Bir de o kurslarda katılıyorum. Orada hala yeni şeyler öğreniyorum. böyle sanki hattalar ne yaptı? Benim en zor şeyler ilk zamanında kargolar oldu. Çünkü tam bilmiyorum kargola nasıl poşetleyeceğim doğru, nasıl bunu yapacağım, nasıl. En zor kısım bu kargo oldu. Çünkü hiç bilmiyorum. Bir de böyle yabancı, mesela Amerika olarak onların kargo biraz farklı çalışıyor. Bir de global kargolar biraz farklı çalışıyor. Ondan için bunu baya bir zorluk çıktı. Bir de ilk zamanında baya bir para kaybettim orada. Çünkü yanlış paketliyorum ürünler. Bir de en zor kısmı bana oldu doğru fiyat hesaplamak. Bir de nasıl lira olarak orası para alayım, dolar mı alayım, nasıl hesaplayayım? O da en zor kısımlar oldu.
Tamam. Şimdi hem kargolamanın hem fiyatlandırmanın aslında nasıl yaptığını ya da nasıl yapılması gerektiğine biraz daha değiniriz. Çok kısa ona geçmeden şeyi sorayım. Sen şimdi Türkiye'deyken yani giriş yaptın. Hani bireysel olarak bir şirketin vesaire olmadan hani Tine olarak giriş yaptın Etsy'ye. Burada esnaf muafiyet belgesi vesaire aldın mı? Yararlandın mı? Orada paylaşmak istediğin bir şeyler olur mu?
Yok, orası hiçbir şey istemiyorlar. Belgesi ya da firma hiçbir şey istemiyorlar. Sen böyle tam kişisel gibi girebilirsin. Sadece bank hesabı lazım. O kadar. Ama ben de öyle girdim. Sadece bank hesabı, bir de böyle kişilik olarak. Ama tabii ki kaç satış sonra tavsiye ederim bir firma açmak. Çünkü sürekli para gelince bunu bugün yarın sıkıntı olur sanıyorum. En azından ben öyle yaptım. Ben kişisel gibi girdim ama bakıyorum bir ay geçiyor. Satış devam ediyorlar. Ondan için ben hemen açtım bir dükkanı.
Sen şey vergiden muaf olmak için böyle bir takım aslında sunulan muafiyet opsiyonları var. Onlardan yararlandın mı?
Tam bunu bana yararlı değil çünkü hatta kaç tane ürünler sadece yararlı ama tam hobi malzemeler o yararlı değil.
Anladım.
Ama
Tamam.
bu tam komple kendine nasıl yapmak gerekiyor. Ondan için elinde ne yapıyorsun o zaman yararlıyorsun ama o bir hiç değil. Ama Türkiye mesela mikro ihracat yapan kişiler o da baya bir fayda ediyor vergi olarak.
Ha, öyle bir teşvikten, öyle bir destekten
Evet.
yararlandın. Ona nasıl başvuruluyor? Hatırlıyor musun?
Onu nasıl başvuruyor? Ben tam detay demeyeceğim çünkü ben yapmadım.
Böyle bir şey var diye o zaman.
Vardı, ben farklı bir şey çok farklı yapmadım. Bu bana müsaadeci ne dedi o yaptım da. Ama
Tamam.
çok farklı bir de çok zor bir şey değil çünkü bir gün çözebilecek bir şey.
Bulunduğum kategoride fiyatlandırmayı sen nasıl belirledin? Başta da biraz zorlandım demiştin. Orada nasıl bir yol izledin? Tabii burada rekabet de işin içine giriyor. Biraz benzer ürün satan dükkanları herhalde araştırmak gerekiyor. On iyi performans gösteren. Aslında iki soruyu birleştireyim yani. Sen hem bu rekabet ortamında nasıl ayrıştın? Dükkanı nasıl ayrıştırdın? Ve bunun bir alt kategorisi olarak fiyatlandırmanı nasıl belirledin?
Benim girdiğim zamanında benim rakipler daha az var tabii ki. Şimdi daha çok oldu. Benim fiyat olarak ben şimdi en ucuz değilim. Bir de en pahalı değilim. Ortada. Benim büyük bir hatta ben ilk girdiğim zamanında fiyatlar çok fazla ucuz koydum. O biraz yanlış. Çünkü tam piyasanın fiyatı kırıyorsun. Bir de sen yeni girdiğin için çok büyük bir para yok senin bank hesabında. Öyle hareket baya bir yanlış. Çünkü zor rakip ediyorsun o zaman. Çünkü senin rakipler orada artık senelerde. Onlar daha kolay senin fiyat kıracaklar. Ondan için hiç tavsiye etmem böyle en ucuz fiyat koymak hızlı hızlı satsın ama bir iki ürün ucuz koyabilirsin. O baya bir sana faydası olacak. Böyle İngilizce diyorlar, lokomotif, nasıl diyorsun? Lokomotif ürün gibi şey, victim ürün. Ondan için en azından ilk satış yapmak için, ilk review almak için, bu çünkü çok önemli. Ama komple hepsi böyle ucuz satmak, çünkü ben o zaman bayağı bir zarar ettim. Ben ucuz fiyat koydum, kargo da ucuz olsun. Sonra bir doğru düz hesapladım. Ben orada hiç kâr yapmıyorum. Hatta bazen ürünler zarardayım. Ondan için ben şimdi orta fiyat tutmak çalışıyorum. En ucuz olmak istemiyorum. Bir de en pahalı tabii ki olmak istemiyorum. Çünkü pahalı ürün, o da zor satılıyor. Ama orta fiyat tutuyorum, ama güzel bir servis yapmaya çalışıyorum. Mesela ben daha çok hızlı kargo gönderiyorum. Hatta şimdi hepsi ürünler biraz daha pahalı oluyor, ama hepsi ürünler hızlı kargo gönderiyorum. Çünkü mesela müşteri çok memnun oluyor. Sen bir iki hafta bekliyorsun, senin ürün 5 günde geliyor. Müşteri çok memnun oluyor. Bir de çok iyi yorumlar bırakıyor öyle müşteriler. Bir de
Pardon lafını kestim. Şeyin önemini biliyoruz yani. Etsy'de yorumların aslında verilen yıldızların önemi.
zaten bu en önemli bir şey. Ne zaman yıldızlar mesela bir iki düşük yıldız, hatta bir de 4 yıldız da alıyorsun, o düşük yıldız Etsy'ye göre gözüküyor. Hatta düşük değil, ama orası tam güzel Etsy hizmet için o 5 yıldız. 5 yıldız hep alıyorsun. Bu teori olarak, Etsy'nin algoritma olarak nasıl diyeceğim, ama Etsy'nin çalıştığı modeli olarak senin satışlar artmak gerekiyor. Ne zaman 5 yıldız az alıyorsun, 4, 3, 2, 1, ne kadar az artık alıyorsun, o kadar düşüyor senin satışları. Sen ne yapıyorsun yapsan, istersen fiyatlar en ucuz koysana, istersen en hızlı kargo göndersene, ne istiyorsun yapsana, en önemlisi bu. Zaten algoritma olarak en önemlisi Etsy'ona bakıyor.
Sen star sayılır mısın? Oldun mu hiç? Orada
Oldu. Evet, o, ben oldum. Ama ben böyle diyeceğim, hiç faydası görmedim. Zaten ikinci ya da üçüncü ay ben star seller'im. Böyle 3 ay sıradan star seller. Ama demeyeceğim hiç faydası gördüm. Zaten ilk zamanında oldum da, o çıktığı zaman da ilk günler oldu. O kadar satışlar düştü hem bir anda. Artık üzüldüm, ama sonra yeni düzeldi. Ama böyle bir fark hiç görmedim. Hatta böyle bir şey var mesela, biz biliyoruz biz star sellers güzel bir şey. Çünkü bize Etsy çok reklam yaptı star sellers olarak. Böyle güzel servis, şöyle güzel servis. Ama ben o seller orada, ama alıcı da orada. Mesela alıcı olarak bana hiç email ya da hiçbir şey hiç gelmedi. Hiç bana Etsy bildirmedi. Ondan için alıcı taraftan onlar bilmiyorlar daha doğrusu ne demek bu star seller.
Ben şey diye biliyordum, hani bir arama yaptığında kişi star seller'lar daha üstte çıkıyor. Yani aslında SEO'yu besliyor gibi biliyordum. Bir de sanırım hani o dükkana girdiğinde, mesela bende oluyor, psikolojik olarak bir star seller'sa oradan o daha fazla güven duyuyorum. Hani oradan almaya biraz daha belki meylediyorum diyeyim. Ama sen çok somut bir şeyini görmedim diyorsun.
Ben böyle diyeceğim, bu şey de daha önce çıkacak, öyle bir şey yok şimdilik. Onların böyle bir plan var, şeyde böyle star sellers daha önce gösterme, ama bu daha canlı değil bir şey, bu
Olur
daha sadece plan. Zaten onlar kendini söylüyorlar da böyle bir şey olacak, ama olmadı.
mu?
Bir de böyle diyeceğim. Mesela tabii ki sen o sayfa geliyorsun, star seller görüyorsun. Böyle bir güzel satıcı, güzel müşteri hizmet veriyor. Bir de bir şey tam hatırlamıyorum ne yazıyor. Ama onun yerinde benim mesela vardı, bu satıcı bu hafta mesela bir sürü 5 yıldız vardı. Onu kaldırıyorlar profilde. Ondan için İkisi, birisi kaldırıp öbürü koyduk. Çok fark etmiyor bana. Mesela müşteri geliyor, satıcı bir sürü 5 yıldız vardı. O da baya bir faydalı. O da aynı zaten.
Anladım. Peki şeyi bir daha soracağım aslında. Yani verebileceğin bize bir böyle numerik şey bilgi var mıdır satış yaptığın satışla ilgili? Yani sen şu an bütün gelirini aslında Etsy'den mi sağlıyorsun? Hani aşağı yukarı nasıl bir gelir elde edilebilir? Fikir vermek için sadece sen paylaşabileceğin veya satış miktarı bilmiyorum. Hani böyle bir şeyler var mıdır bir fikir vermek için dinleyenlere? Aşağı yukarı.
Para olarak tam şeyde böyle tam zamanında hatırlamıyorum ama benim şimdi 5.000 satış geçtim ben. Bu 1,5 sene.
Çok iyi. Tebrikler.
Tam şeyde böyle 5 sene tam olarak hiç bak 5 sene 2 sene ya da 1,5 sene ne kadar tam para yaptım bakmıyorum. Hiç söylemem çünkü tam bilmiyorum ama böyle diyeceğim 5.000 satış geçtim. Bir de satışlar böyle geliyor. İlk satışlar daha yavaş geliyor. Böyle bir satış haftaya mesela ilk satış haftaya bir satış sonra haftaya 2 satış. Sonra onu gelince geliyor daha yükseliyor yükseliyor yükseliyor bir de iyi yorumlar almaya başladınız o zaman daha çok yükselecek çünkü Etsy'nin algoritma öyle çalışıyor siz ne zaman iyi yorum size geliyor o zaman da bu ürün daha çok müşteri gösteriyorlar.
Şöyle bir şey yaşadın mı? Ben mesela bu tarz sorular bayağı görüyorum. İşte Etsy'ye girdim. Ondan sonra birkaç satış yaptım. Geldi. Ama artmıyor. İşte görsellerim iyi. Ondan sonra taglerimi, title'larımı işte rakibe baktım. Ona göre ayarladım. Sorun ne bilmiyorum. Ya tabii burada bu çok değişken. Hani dükkandan dükkana değişir. Fiyatlaması belki yanlıştır, belki başka bir şeydir. O yüzden genellemek yanlış. Ama sen böyle bir platoya oturdu gibi hissettiğin, ya hani bir artmıyor dediğin bir dönem yaşadın mı? Onu nasıl atlattın? Neyi değiştirdin?
O doğru, böyle doğru güzel bir soru çünkü gerçekten teori olarak öyle çalışmak gerekiyor. İlk satış yapınca her şeyi doğru yapıyorsun, satışlar artmak gerekiyor. Ama genel olarak evet bakmak gerekiyor. Acaba çünkü mesela ben şimdi sürekli rakiplere bakıyorum. Yeni giren rakipler tabii ki onlar olabilir hiçbir satış yapmadılar daha olabilir yapmayacaklar ama bana rakip oluyor. Hep bakıyorum fiyat ne kadar acaba benim fiyat azalmak lazım. Mesela o yeni giren de bir de benim böyle ben 5.000 satış yaptım o bir tane satış yaptı. Ben şimdi fiyat azalttım ona göre ben de onun müşteri bana gelir alır çünkü artık bana daha çok güveniyorlar. Tabii ki fiyat bakmak gerekiyor. Olabilir başka bir tag word kullanmaya başladı. Çünkü o da arada bir kontrol etmek gerekiyor. Ama en önemlisi burada yeni dediğim gibi yorumlar. Mesela sen 10 ya da 20 ürün sattı. Yorum gelmedi. Ondan için o da büyük bir sıkıntı. Çünkü normalde en az 10 ürün satınca
Yorum gelmesi
yorum gelmesi gerekiyor. O iyi bir model olarak.
lazım. Orada peki şey yapılabiliyor mu? Yani mesela ben 10 tane satış yaptım. Satın alanların hiçbirisi yorum yazmadı. Ben mesela bu kişilere ulaşıp hani memnun musunuz? Her şey yolunda mı? Şunun mesela çok doğru olmadığını biliyorum. Yani bana yorum yazar mısın falan diye zorlamak galiba Etsy'nin çok sevdiği bir şey değil. Ama bilmiyorum hani orada yapılabilecek bir şey var mı? Belki insanları teşvik edecek. Çünkü belki çok beğendi ama girip yorum yazmaya uğraşmıyor.
Tabii ki o doğru. Zaten çünkü bazen zaten Etsy istiyor onlar da ürün. Mesela senin sipariş gelince siz böyle görüyorsunuz estimated delivery date. Bu günlerde son günü estimated delivery day mesela 15 Aralık son delivery day. 15 Aralık Etsy otomatik senin taraftan müşteri email atıyor. Bu ürün review atabilirsiniz. Zaten Etsy sürekli hatırlıyor onları senin tarafta ama yeni tabii ki Sen de hatırlayabilirsin. Bu yasak bir şey değil. Zaten iyi bir şey. Zorlanmak gerek yok, böyle bana review bırakın. Ama tatlı tatlı söyleyebilirsiniz. Bu hatta iyi bir şey de, bu post-sale customer care. Siz müşteri yazıyorsunuz. Ben ama önce kontrol edin, çünkü böyle bir vardı. Bazı insanlar böyle bakmıyorlar. Ürün geldi gelmedi, daha yolda, onlar artık yazıyorlar şey, benim ürünü beğendiniz mi? Önce hep kontrol edin. Ürün geldi mi? Teslim edildi. Yazıyorsunuz. Benim ürün aldınız mı? Memnunuz mu? Kutu nasıl? Kutu kırılmadı. Nasıl geldi? Ne şekilde? Pis mi? Temiz mi? Ondan sonra müşteri size cevap vermesi gerekiyor. Ne zaman müşteri diyor çok memnun, çok güzel bir ürün, harika bir şey, siz tatlı tatlı yeni söyleyebilirsiniz. Ben yeni satıcı, bir de siz review bırakmak şansı varsa çok sevinirim. Bir de ya da başka bir şey yapabilirsiniz. Mesela bir kart koyarsınız kutu içine. Benim ürün beğendiniz mi? 5 yıldız. Bu yasak bir şey değil ama tabii ki zorlanmak değil. O da böyle tatlı tatlı bir kere söyleyebilirsiniz, ama bir kere spamlamak da gerek yok.
Yani burada aslında bunun bir de aslında dükkan sahibinin kendini geliştirmesi için de güzel bir şey bu. Yani hem sadece review almak için değil, gerçekten belki tüketicinin geri bildiriminden bir gelişim alanı tespit edilecek. Ve o işe yarayacak. Aslında biraz böyle de bakmak gerekiyor yani. Sadece yorum alayım gibi değil. Özellikle ilk zamanlarda sanırım bu önemli. Bunu belki altını çizebiliriz. İkincisi, senin dediklerinden çıkardım. Yani rakipleri her zaman, hani benim kategorimde ne oluyor? Kim geliyor, kim gidiyor? Neler yapıyor farklı beni aslında ekarte edebilecek. Bunları da bence hep takip etmek gerekiyor. Yani tüketici customer care diyebiliriz aslında, müşteri hizmetleri ve de rekabet diyeyim, rekabet takibi oldukça kritik. Peki şimdi şu da mesela çok gelen bir soru, işte dükkanın bir türlü aramalarda üste çıkmıyor. İşte hani bence doğru tagleri, title'ları kullandım, çıkmıyor. Şimdi sen bu tag title belirleme sürecinde nasıl ilerledin? Nasıl ilerliyorsun? En başta nasıl yaptın? Bir de dükkan performansı bir yere oturduktan sonra şu an için mesela nasıl güncellemeler yapıyorsun? Burada bir Marmalade veya eRank gibi tool'lardan yararlandın mı? Yararlanıyor musun? Biraz bundan bahsedelim mi?
Evet, zaten bu sürekli yapmak gerekiyor, bu taglar. Bu sadece yeni malzemeler değil. Şimdi mesela ben hala kaç tane satışlar vardı, ama hala sürekli demeyeyim ama ne 2-3 ay bir de sürekli kontrol ediyorum. Ne değişti, ne var. Yok, bir de bu her şey için. Bu mesela bir önce konuştuk, yorumlar. 5 tane satış vardı. Yeni müşteri hep, her müşteri demeyelim ama ne zaman satış azalıyor hep yazıyorum, müşteri soruyorum. Çünkü yeni review benim satışlar artıyor. Bir de aynı tagler sürekli kontrol altında tutuyorum. Çünkü sürekli bakıyorum. Mesela şimdi Christmas geliyor. Tagler Christmas olarak değişiyor. Çünkü insanlar Christmas gift bakmaya çalışıyor. Ondan için bu sürekli bakmak lazım. Bir de yeni olarak neden çıkmıyor, şey hep altına kalıyor, onu tam böyle genel olarak söylemem ama büyük ihtimalle bir yanlışlık vardı. Çünkü Etsy'de böyle çıkmamak şansı yok. Etsy'nin, nasıl size anlatayım da, bu Etsy'nin fikir olarak çok farklı öbür platformlar, mesela Amazon böyle değil. Etsy'de her satıcıyı satması gerekiyor. Onların algoritma öyle çalışıyor. Bugün sen aşağısı, yarın ben aşağı, böyle sıra sürekli değişiyor. Onlar bugün bir mağaza yukarıda çıkartıyorlar, sonra öbür gün öbür mağaza yukarıda. Ondan için sen her şeyi doğru ayarladın. Senin mağaza bir gün yukarıda çıkar, ayda bir gün en azından, en az diyorum, yukarıda çıkartmak gerekiyor. Genel olarak böyle cevaplamak zor, ama büyük ihtimalle var bir şey yanlış, ya da tagler ya da onlara yanlış kullandılar. Çünkü dediler title'a kullanmak gerekiyor. Bazen insanlar, ben böyle duydum da izledim de, diyorlar benim title çok güzel. Her şey çok güzel yazdım. Kime göre güzel? Title sana göre güzel olması gerekmiyor. Sen onu beğenmek hiç zorunda değilsin. Senin title satış. Sana satış götürmek gerekiyor. O zaman sen dersin benim title güzel.
Peki onu neye göre belirliyoruz da geleyim o zaman? Yani satış getirecek şekilde güzel title ve tag'i nasıl seçiyoruz?
Description de çok önemli. Bazen insanlar böyle düşünüyorlar. Description gramatik olarak güzel olması gerekiyor. Tabii ki gramatik olsa güzel İngilizce yazsana, çok güzel, harika. Ama herkes zaten biliyor sen Türk olduğu, yazıyorsun orada Türkiye'de mağaza olur. Zaten biliyorlar senin İngilizce tam natif gibi olmaz. Ondan için gramatik hatalar yaptın. Çok büyük sıkıntı değil. Ama doğru, çünkü description de çok önemli kullanmak, tagler. Daha bazen böyle gramatik olarak kötü description gözüküyor ama tek kullanabildiğin şekilde onu ayarlıyorsun, daha önemli.
Yani aslında belli keywordler belirledikten sonra o keywordleri hem tag'de hem title'da hem de zorlama gözükmeyecek şekilde description'a yedirmek, oralarda kullanmak önemli.
Evet. Bir de böyle bir şey var. Mesela 13 tane keyword vardı. Onlar hepsi 13 tane title'a bir de description'a kullanmak gerek yok. Bu fazla oluyor. Bu zaten daha çok zamanında görüyorsun. Mesela 13 tane keyword koydun sen o sırada. Bir ay ben mesela bakıyorum hangi keyword daha çok arama yapıyor. Onlar da description'a 2-3 tane seçiyorum. Onlar da description'a ya da title'a kullanmak çalışıyorum. Aynı keyword 3-4 kere.
Bu biraz teknik detaya giriyorum ama bence önemli bir konu. Şimdi farklı kaynaklarda farklı şeyler izliyorum. En son takip ettiğim kaynakta şöyle diyordu. 2-3 tane senin için çok önemli keyword'ü belirle. Bunları hem tag'de hem title'da tekrar et. İşte description'ına da yedir.
Evet.
Bunun dışında aslında daha geniş tutmak için ulaşabileceğin kitleyi varyasyonlar belirle. Ve bunları tag'e, title'a dağıt. Yani tag'le title'ı copy paste yapma. Bu şekilde çeşitlendir. Senin için kilit 2-3 şeyi her yerde tekrar et. Gibi mesela bir yönlendirme, bu doğru mudur?
Evet, zaten tag kısımda orası 13 tane kelimeler ya da uzun kelimeler böyle phrase olarak kullanabilirsiniz. Bir de ben hep 13 tane kullanabiliyorum. Çünkü 13 tane hakkım var, daha çok şans sana veriyor. Ama title'da bir de description'a onlardan o 3 13 tane sadece 2 3 4 en fazla en kullanan seçiyorsunuz. Orada kullanabiliyorsunuz. Bir de mesela tabii ki tag ya da keywords, Google onu keywords diyor. Bu uzun bir konu. Tabii zaten de o da önemli, hangi seçiyorsun? Çünkü bazen böyle basit kelimeler daha çok bulunuyor. Ama sana göstermek için sen daha az şansı var da, çünkü çok kişiler onu kullanıyorlar.
Aslında
Evet.
rekabetin nispeten düşük, aramanın yüksek olduğu, biraz daha belki niş
Evet.
alanlara, bu aslında Google'daki SEO mantığıyla birazcık paralel. Böyle ilerleme gerek. Sen bir tool kullanıyor musun bu arada?
Tabii ki ben bir tool kullanıyorum. Zaten benim bilmiyorum. Galiba herkes biliyor zaten belli bir tool. Tulsi kullanıyorum.
Evet.
Tabii. Ama Tulsi olmadan, çünkü ilk zamanında zaten siz sorduk, ben unuttum cevaplamaya. Nasıl bunu yapıyorsun, nasıl araştırıyorsun? Çünkü ben de tabii SEO olarak baya bir bilgi var. Çünkü ben
Daha
alanda
önceden.
baya bir uzun seneler çalıştım da, bir önce de çalıştım. Biliyorum nasıl onu çalışıyor ama Tabii ki Etsy'nin CEO Google'da olabilir benziyor ama tabii ki daha basit bir şey. Bir de bir fark var biraz. Ama yeni bu videolar izlemeye başladım. Nasıl yapıyorlar, nasıl? Bir de o zaman tools yok. Ben başka tool'lar o zaman kullandım. Marmalade vardı mesela. Herhangi bedava o zaman da o kullandım ama tabii ki bu fazla doğru değil. Çünkü onların limiti var. Hepsi bedava kullanan tool bir limiti var. Tam
Evet.
bilmiyorum şimdi nasıl oldum. O zaman da sanki Marmalade günde 20 arama yapabiliyorsun. Tam hatırlamıyorum artık nasıl oldu.
Evet.
O biraz tam doğru analiz yapmak için iyi değildi ama o zaman çok para yatırmak istemedim o. Ama ya yeni 2-3 ay geçince mecbur alıyorsun çünkü bir sürü listing, bir iki listing olunca yetiyor ama 20, 30, 50 listing yapıyorsun o hiçbir şeye yetmez.
Tamam. O zaman Tulsi'yi de önermiş olalım buradan dinleyenlere.
Tabii ben Tulsi kullanıyorum şimdilik. Bir de çok memnunum.
Çok memnunuz. Süper. Tamam. Buradan dediğim gibi bilmeyenlere, yani Kerem'i de takip edenler belki biliyorlardır. Onun girişimi değil mi? Kurduğu.
Tabii Tulsi'nin girişimi. Bir de mesela ben öbür tool'lar kullandım. Bir de Tulsi kullandım. Biz biraz bunu daha kolay kullanmak için olsun çalışıyoruz. Çünkü böyle ev hanımlar, böyle kim CEO bilmeyen insanlar daha kolaylık olsun onlara.
Süper.
Bilmiyorum nasıl geliyor insana ama öyle olması gerekiyor.
Kulağa çok güzel geliyor. Buradan da bundan bahsetmiş olalım. Şimdi kargolamadan biraz konuşalım istiyorum.
Tamam.
En çok soru gelen konulardan birisi. Navlungo ile mi çalışıyorsun?
Evet, Navlungo'ya çalışıyoruz. O da biz ilk zamanında başka bir firma başladık ama sonra Navlungo'ya bulduk. O da bir sene, 1,5 sene galiba, o da o kadar.
Ben de Navlungo ile ilerleyeceğim mesela şimdi açtığım yanda. Bilmeyenler için avantajlarıyla beraber birazcık bahsedebiliriz. Yani süreç aslında nasıl işliyor? Senin deneyimlediğin şekliyle. Kargolamada gözü korkutan şeyler var. Hani uyarmak istediğin, bahsetmek istediğin noktalar ne olur?
Ben Navlungo'da çalışıyorum. Ondan için diyeceğim çok memnunum. Memnun olmasa başka birisi gider çalışırım. Çünkü bir sürü alternatif var şimdi pazarlama. Ben daha önce bir de böyle yapıyorum. Bir kısım Navlungo'ya gönderiyorum. Bir kısım PTT. Ama artık PTT benim bildiğim bayağı bir pahalandı.
Bir de
Çok pahalı oldu.
süreler çok daha uzun diye görüyorum.
Süreler o da dönem dönem değişiyor. Mesela yaz zamanında kargo azaldığın zamanında PTT bir de böyle bayağı bir hızlanıyor. İngiltere mesela biz yaz zamanında bir hafta gönderiyoruz. O bayağı bir hızlı. Navlungo 5 gün, PTT 7 gün. Ama kış zamanında bir de böyle yoğun zamanında PTT çok uzun. Amerika'da normalde 3 hafta gelmesi gerekiyor ama 2 ay gelen var da bu kadar uzun takılıyor orada. Ondan için ben zaten o zaman da çok fazla fiyat farkı yok. Ben hep hızlı kargoda gönderiyorum. Sadece çok pahalı olduğu ülkeler, böyle değişik ülkeler. Afrika ülkeleri mesela, onların fiyat farkı çok var. Artık kaldıramıyorum. Mecbur yavaş kargoya gönderiyorum.
Mesela free shipping olarak mı sen konumluyorsun ürünleri?
Evet, free shipping ya da normal shipping de olarak çok pahalı fiyat koymuyorum, standart shipping. Çünkü benim standart shipping var, express shipping var. Etsy'de seçebiliyorsun, iki opsiyon vardı. Standart shipping seçiyorlar bu ülkeler, o zaman PTT'ye gidiyor. Ama tabii ki ben doğru yazıyorum. Bu kadar günde gidiyor. 2 ay gidiyor. O zaman Etsy'de öyle yazıyorum. Bir de herkese tavsiye ederim doğru yazmak. Çünkü o büyük bir sıkıntı. Mesela sen yazıyorsun, orası bir hafta ürün gelmesi lazım. Senin ürün sen PDD'ye veriyorsun, o 3 hafta veriyorsun. Ne olacak diyeceksin, Türkiye geliyor. Ama bu çok yanlış mantık. Bazen insanlar doğum günü hediye gibi alıyor. Ya da yılbaşı hediye. Ondan için insan bu günler bakıyor ne zaman geliyor. Bir de o çok önemli.
Bir sipariş aldın, Nalungo'yla çalışıyorsun ve kargoya vereceksin. Baştan süreç böyle bize çok kısa nasıl işliyor? Bir iki adımda anlatır mısın?
Ben sipariş aldım. Paketliyorum. Mesela bugün sipariş aldım. Büyük ihtimalle yarın kargoya veriyorum. Hatta ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da fazla paket olunca 5 bir de daha fazla. Navlungu gidip evden alıyor. Ondan için benim günde oluyor 5 tane sipariş her gün. Ondan için benden hep alıyorlar. Bugün paketliyorum. Yarın sabah onların araba gelip alıyor. Bir de gündüz onlar işleniyorlar. Takip numarası veriyorlar bana. Zaten onların bir panel var. Orası düşüyor. Ben hepsi de takip numarası giriyorum. Artık sipariş tamamlamış. Completed gibi yapıyorsun. Müşteri de e-mail geliyor o zaman. Sizin paket kargoya verildi. Takip numara burası. Bir de ondan sonra onlar artık gönderiyorlar ya da UPS ya da TNT ya da FedEx. Amerika olarak normalde 7-10 gün en fazla tutuyor. Hatta bazen yerler Amerika olarak daha hızlı geliyor. Memphis, New York. Orası bazen paketler vardı 5 günde gitti. O kadar. Bir de ben sonra ben biliyorum 7-10 gün en fazla gidiyor. O dönemde kontrol ediyorum. Gitti, bir yere takıldı, kayboldu. O kadar.
Burada free shipping olduğunda, yani ben işte diyelim ki 20 dolara bir ürün satacağım. Yani kargo dahil olmayan fiyatı 20 dolar belirledim. Navlungo'dan bakıyorum işte aşağı yukarı Amerika'ya işte 11 dolar. Ondan sonra işte Japonya'ya 20 dolar mesela görünüyor. Ben böyle ayrı profiller ve fiyatlar belirleyebiliyorum değil mi? Bu ürünün işte Japonya'dan giren ne demiştik? 40 dolar görsün ve free shipping. Amerika'dan bakan 31 dolar görsün free shipping diye. Böyle kargo profilleri de oluşturup her listingde de onları tekrar edebiliyoruz, değil mi? Doğru mu anlattım?
Evet, bu doğru. Bir de çok güzel bir soru. Bu benim zayıf nokta ilk zamanında oldu. Ben bunu bilmiyorum demeyeceğim. Hiç düşünmedim. Zannettim ya Japonya ya da böyle benim bir French Polinezya bir ülke var. Oradan sipariş mi gelir? Yok, gelmez. Ben hızlı hızlı yapayım Amerika böyle büyük ülkeler. Bunu sonra bir zamanda sonra yapayım. Ama hiç öyle değil biliyor musunuz? Çünkü Etsy'nin algoritma da öyle çalışıyor. O ülkeler olabilir 1, 2, 3 kişi bakıyor Etsy'de. Ama o 1, 2, 3 kişi sen en ucuz oldun, en ucuz kargo veriyorsun ya da free shipping sürekli size gösterebilir. Bir de sen öbür sabah kalkıyorsun, sizin 10 tane böyle bir sipariş var. Saçma sapan ülkeler, duymayan ülkeler. Bir de sen bir bakıyorsun, bir hesap yapmaya çalışıyorsun. Bu kargoya bir de yetmez o para. Ondan için bu böyle bir zarar edince ben bir düzgün düzgün hesapladım her şeyi. Bu ülke zaten ürünler benim belli, ne kadar ebatlar belli, ağırlık da belli. Hesapladım da bir liste yaptım. Böyle böyle ebatlar var, böyle böyle ağırlık. Bir de böyle zaten hepsi bu ülkeler bölge olarak sen çiziyorsun. Hatta Navlungo var da böyle bir liste. Bölge 5, baktım hangi ülkeler, ona göre fiyat hesapladım. Bölge 6 böyle bir fiyat, onu hesap. Çünkü Amerika zaten bölge 4, öbür hepsi daha ucuz. Ona göre düzgün fiyat hesapladım. Çünkü hiç düşünmeyin sizin orada müşteri gelmez, gelir. Bir de hem de nasıl gelir fiyatı olunca, ya da bir de evet sizin dediğin gibi kargo fiyatı girince Etsy kargo kısımda siz isterseniz bir ülke free shipping yapıyorsunuz, istersen öbür ülke free paralı yapıyorsunuz. Baya bir flexible orada.
Orada kimse üşenmesin. Sonra büyük zarara girilebilir.
Ya da hiç o ülke göndermiyorum diyeceğim. Bir de orası bir opsiyon vardı. Ben de orası da bayağı bir zarar ettim. Everywhere else. Bu everywhere else dünyanın her yerde bu fiyat ya da bedava. Tabii ki onu bilmiyorum. Kullanmak istiyorsun, istemiyorsun. Ben kullanıyorum çünkü bazen ülkeler hiç aklıma gelmiyor. Unutuyorsun ama yeni müşteri geliyor oradan. Orası fiyat yüksek tutmak lazım. Ya da böyle pahalı ülkeler, mesela ben şimdi hangisi biliyorum, çok pahalı ülkeler, ayrı ayrı girdim. Sonra onlar everywhere else olmuyorlar.
Tamamdır. Bu bence güzel bir nokta oldu, değindik. Kargo ile ilgili son bir şey soracağım. İade sen kabul ediyor musun? İade süreci de biraz kafaya takılan şeylerden birisi. O zaman hani işte kargo ücreti ne oluyor? Operasyonel bir zorluk var mı? Onunla ilgili bir şeyler söylemek ister misin?
İade ben kabul ediyorum. Hepsi kullanmamış ürün iade kabul ediyorum ama bu farklı insanlar farklı oluyor. Mesela benim standart ürün, ben bir kullanmamış ürün satılacağım bir daha kere. Mesela kimse personalized ürün adı yazan ya da soyadı bir şey yazan ürünler var da onlar benim bildiğim kimse kabul etmiyor. Bir de doğru. Çünkü bu ürün artık satmak şansı yok. Ama mesela personalized ürün, böyle bir şey yapabilirsiniz. Göndermeden fotoğraf çekebilirsiniz. Müşteriye göstermek için böyle böyle ürün olacak. En azından oradan kargo zararı kurtulacaksınız. Müşteri beğenmeyecek. Ama benim ürün hepsi iade alıyorum. İade olarak kargo müşteri ödüyor. Hatta ne iade oldu mesela, ürün defol geldi tabii ki benim, hatta ürün kayboldu mesela, benim iade para vermek, bu benim, hatta bu tam komple ben para veriyorum ama müşteri dedim, müşteri geldi dedi, renk beğenmedim ya da ben şey bir şey beğenmedim, böyle hiç bana göre benim hatta değil. Ondan için o zaman kargo parası müşteri ödüyor. Ama bu benim mağaza politikası var. Orası her şey yazıyor. Bir de yazmak zorundasınız. Çünkü yazmıyorsunuz, müşteri bilmiyor. O zaman siz suçlusunuz.
Evet, aslında shop policies kısmını böyle mümkün olduğunca detaylı ve doğru bir şekilde doldurmak da bayağı
Evet.
önemli noktalardan birisi diyebiliyorum.
Bir de kendi böyle tavsiye edeceğim de cancellation, iade, onu hepsi kabul edin. Şansı varsa tabii ki, personalized ürün değilse şansı varsa kabul edin çünkü o da bayağı bir etkileniyor satışlar.
Personalized ürün, yani kişiselleştirilmiş ürünlerin zaten ben hemen hemen bütün shoplarda gördüğüm kabul edilmediği bu arada.
Evet, zaten onu diyorum, onu artık kimse kabul etmiyor çünkü bir kere yapılan bir başka birisi bulamaz, aynı insan zor bulur.
Sosyal medya kullanıyor musun? Şimdi Pinterest ve Instagram'ın, ama en çok da Pinterest'in benim gördüğüm. Hani Etsy,
Doğru.
SEO'sunu beslediği yönünde hep okuduklarım, izlediklerim. Sen bundan yararlanıyor musun? Orayla ilgili vereceğin ipuçları var mıdır?
Benim Instagram, Pinterest hepsi var ama maalesef istediğim kadar ilgilenmiyorum. Ama çok tavsiye ediyorum çünkü gerçekten baya bir faydalı. Bir de ilgilenmek lazım. Bir de ben hep planlıyorum bunu, bu hafta başlayacağım da ama başlamıyorum. Ama lazım onu zaten. Bir de dediğiniz gibi Pinterest, Etsy baya bir müşteri getiriyor. Zaten onların böyle bir bağlantısı var. Hepsi Etsy'ci. Orası önce fikir bakıyorlar. Sonra Etsy'ye gidip alıyorlar. Instagram o kadar değil de neden? Mesela ben tabii ki kendini paylaşmıyorum ama orası arada bir bakıyorum ne var ne yok. Instagram'da böyle biraz daha eski fikirler vardı. Artık herkes bildi, meşhur oldu. Instagram'da paylaşıyor. Yeni bir şey, inovatif de bir şey, böyle bir yeni fikirler, bir yeri görmeden fikirler bulmak istiyorsunuz. O daha Pinterest'te oluyor. Orası değişik şeyler vardı. Ondan için sanırım daha çok Etsy'ye bağlı. Bir de Etsy'ci hepsi orada takılıyor. Bir de kimse Etsy'de trafik getirmek istiyor. Tavsiye ediyorum oraya paylaşmak.
E-mailing yapıyor musun? Böyle e-mail topluyor musun? Ben bir de bayağı, çünkü özellikle yabancı kaynaklarda gördüğüm, işte bugün Etsy'ye başlasam neyi farklı yapardım diye seriler oluyor ya işte. 50 işte konu başlığı, bugün olsam farklı yapacağım falan. Oralarda böyle e-mail marketing'e işte en baştan başlayın, web sitenizi işte mümkünse açın gibi de bazı öneriler görüyorum. Ne dersin bu konuda?
Ben email marketing yapmıyorum ama mesela Etsy'de bir de böyle göndermek Etsy'de büyük ihtimalle çok iyi değil de bu biraz spam gibi geliyor. Bir de tam net cevap size veremeyeceğim çünkü yapamıyorum ama böyle sürekli bir şey göndermek o insana sanki Etsy izin vermiyor. Böyle boş boş bir şey ama Etsy, mesela siz kupon oluşturuyorsunuz. Etsy herkese, sizin favoriler herkese otomatik mesaj atıyor. Bu güzel, tamam. Mesela sale başlıyorsunuz. Etsy o da mesaj atıyor. Böyle böyle şeyler, evet, atabilirsiniz. Hatta güzel bir şey. Ama böyle boş boş şeyler sadece reklam yapmak için, hiç bilmiyorum, hiç demeyeceğim bir şey.
Tamam, yok, güzel oldu bence bundan da bahsetmemiz. İşte çok fazla, yani her yerde farklı bir şey geçiyor tabii. Biraz bilgi kirliliği de oluşmaya başladı aslında. O yüzden doğru bilgiyi almak kritik bence. Bir de Etsy'nin polisleri de, yani kuralları falan var belli. Bayağı önem veriyorlar diye görüyorum ona da. O
Ezo'da
yüzden...
bu kesinlikle mağaza açmadan polisi 2-3 kere bir kontrol edin. Çok bu çok önemli. Etsy'de bir kere sana uyar veriyor. Hatta zaten ne yanlış yaptınız o da önemli. Büyük bir hata olduğu için direkt kapatıyor. Bir de sonra açmak da açabilirsiniz. Bu hatta düzeltebilirsiniz ama baya bir uğraşmak gerekiyor. Bu sizi en azından bir ay kaybediyorsunuz orada. Ya da küçük bir hatta, mesela listingde bir şey yanlış yaptınız. Etsy o zaman kaldırıyor bu listingi, sana uyar gönderiyor ama bir daha yaparsınız. Ya da bu listing canlı yapmaya çalışacaksınız. Çünkü siz yeni onu mesela aktif ederseniz kendi kendine. Ama bu suç tabii ki, onu bir daha yaparsınız, kapatın. Etsy komple kapatıyor mağaza. Bir de sonra onlara e-mail atmak lazım, anlatmak lazım. Onlar sonra karar veriyorlar. Açabiliriz, açmayız. Bayağı bir ondan için polisi okumak çok önemli.
Şuna bakılabiliyor mu Etsy'de? Mesela benim mağazama gelmiş, işte ürün eklemiş sepetine benden, sonra gitmiş mesela. Veya işte belli bir dakika, Etsy istatistikleri nasıl okunuyor onu çok bilmiyorum. Yani işte mağazamda belli bir zaman üstünde vakit geçirmiş işte bir kitle. Böyle kitleler yaratılabiliyor mu? Veya dediğim gibi sepete ürün atıp almadan çıkanlara mesela, işte daha aslında yakın benim ürünümü almaya belki bir promosyon önerisi yapılabilir gibi, bu tarz şeyler yapılabiliyor mu?
Zaten Etsy bayağı bir istatistik kısım vardı. Orası çok çok detaylı şeyler vardı. Bir de sepet olarak o da kaç kişiye, hatta sizin Etsy mağaza varsa siz giriyorsunuz. Sizin Etsy'de böyle Etsy mağaza nasıl alıcı gibi giriyorsunuz sizin Etsy mağaza. Orası göstermek gerekiyor. Bu ürün kaç kişi sepette var. Bir de Etsy'de böyle bir faydası onun için vardı. Kupon oluştururken bir kupon oluşturuyorsunuz. Sepette olan mesaj gönder. %20 indirim, %20 ya da %10 ya da ne kadar istiyorsunuz, mesaj olarak kupon gönderiyor. Öyle bir şey vardı. İstatistik olarak Etsy çok detaylı bir istatistik veriyor. Bu ay ya da bugün kaç insan sizin mağaza geldi, kaç tane listing baktı. Mesela hatta listing bir de vardı. Bu listing bu kadar insan gördü, bu kadar insan tıkladı, bu kadar insan baktı. Ondan için istatistik hiç eksik yok. Bayağı bir detay veriyor.
Bu aslında işte o en başta konuştuğumuz, hani ben çok güzel başlık yazdım falan gibi kişisel yorumları da biraz eleyebilmek için, yani dataları da takip etmek gerekiyor, yani yapıp bırakmamak, ne
Evet.
çalışıyor ne çalışmıyor. Herkesin de bir kendi doğrusu oluyor bir yerden sonra, yani kendisi için iyi işleyen dinamikler de dükkandan dükkana değişebilir. Süper böyle hani herkes için doğru her detayda konuşamıyoruz sanırım ama dolayısıyla analizi, performans takibini bırakmamak gerekiyor her işte olduğu gibi. Şimdi çok da bir şeyden bahsettik aslında. Çok birçok nokta var bence not alınacak anlattıklarında. Belki böyle bir özet 4-5 madde de özetlemen gerekirse, Etsy'ye yeni girecek veya yeni girmiş kişilere gerçekten bunları gözden kaçırmayın diyeceğin en önemli, ilk aklına gelen noktalar ne olur?
Ya bu zaten yeni giren değil de bu herkese. Çünkü yeni giriyorsun ya da sonra bu çok fark etmiyor. Siz düşünmeyin ben 5 bin tane ya da 10 bin tane satış yaptım. Artık oturayım hiçbir şey yapmayalım. Etsy böyle istiyor. Siz sürekli bir atraksiyon yapın. Bir şey sürekli zamanı harcamak lazım. Çünkü bugün sana gösteriyor. Ben dedim hep sıra oluyor. Bugün bir mağaza şey gösteriyor, o bir yarın. Bir de senin mağaza göstermek için her gün bir ya da her gün ya da her hafta ama sürekli bir emek vermek gerekiyor. Böyle sadece yeni oldu, bu her şey yaptım, artık ben satacağım, bir sene satacağım. Öyle bir şey yok. Ondan için Etsy en önemli. İlk satış yapmak. İlk satış yapmak, doğru malzeme, her şey store kurmak için. Orası store, tam ne kadar dolduruyorsun her şeyi doldurmak lazım. Politikası, profil bilgiler, mesela kendini anlatmak. Ben böyle bir böyle bu işler başladım, böyle yapıyorum. Bir küçük bir hikaye yapmak. Announcement. Ne var boşluk? Ne kadar çok dolduracaksınız o kadar iyi. İkinci listing. Doğru listing yapmak çok önemli. Description, title. Doğru tag kullanmak. Ama burası en önemli listingi. Güzel fotoğraf kullanmak. Çünkü güzel net fotoğraf. Bu ilk. Biz Etsy search yapınca ne görüyoruz? Title değil, description değil. Bizim İlk göze giren fotoğraf. Bir de bazen insanlar sadece fotoğraf beğendiği için ürün açılıyorlar. Ondan için güzel listing kurmak, güzel fotoğraf kullanmak. Bir de tabii ki doğru her şey ayarlamak, kargolar, bunu şunu. Listingi mesela bir sürü kriter var. Kargo, ne kadar uzun kargo gidiyor önemli. Ne kadar uzun hazırlıyorsun bu kargo, 1 gün, 2 gün, 3 gün önemli. Her şey önemli. Tabii ki ikinci fiyat. Fiyatta o da ne kadar pahalı, ne kadar ucuz olduğu kimse bir şey diyemem. Çünkü herkes kendine göre bir politikası, fiyat politikası var ama ben tavsiye ediyorum böyle bir orta durmak için. Çünkü herkes bu Etsy'ye para için geliyor. Zaten para yapmak için. Ondan için fiyat bir orta tutmak ama yeni gelen bir satış yapmak için bir iki ürün victim product yapmak gerekiyor. En azından ilk satış yapmak. Ama tabii ki onlar da mesela 100 dolarlık ürün 5 dolar satmak demiyorum. Mesela bu ürün sen de 100 dolar, senin rakibi 100 dolar satıyor. Sen 95 sat. Bu kadar mantıksız bir indirim yapmak demiyorum. Çünkü 100 dolarlık ürün 5 dolar ürün, o da insan zor alır. Bir de en önemlisi, artık siz düşünün, satış yaptınız. Etsy'de en önemli ilk kriter bu memnun müşteri. Müşteri memnun değil, iyi yorumlar bırakmıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Yapın, hiçbir faydası yok. Ondan için en önemlisi aklıma tutulmak için müşteri memnun müşteri.
Evet, onun için de aslında işte hem shop polisleri hem kargolama süreciyle ilgili tüm bilgileri, işte ürünün boyutuyla vesaireyle ilgili
Evet.
tüm bilgileri çok doğru girmek, ürün gerçekten ürünü yansıtan fotoğraflar koymak, hani estetik güzelliği önemli ama ürünü de yansıtan fotoğraflar koymak ve sonrasında takip etmek, sorulara hızlı dönmek gibi şeyler de önemli diye düşünüyorum müşteri memnuniyetinde.
Çok önemli. Bir de bu için ben de bir küçük böyle life hack gibi bir şey. Çünkü ben zaten sürekli bakıyorum, sadece benim yorumlar değil de o bir rakipler ya da hiç alakasız bir ürünler bana rakip değil de sadece bakıyorum, orası takılıyorum Etsy'de. Müşteri ne yorum bakıyor? Bir de ne yorum bırakıyor? Bir de nasıl bu hatta yapamayacağım, böyle bir ondan için bakıyorum zaten.
Evet.
Bir de
Örnek yorumlar ve bir takım
örnek yorumlar, bu
hatalar.
hatta yapmamak için. Bir de böyle kendine bir life hack gibi bir şey de yaptım. Mesela %90 alıcılar sinin description hiç bakmıyorlar, hiç okumuyorlar. Ondan için en önemli noktalar, en mantıklı resim de bir yere yazmak. Mesela ölçüler. Çok böyle şikayet vardı. Ben bu kadar büyük bekledim. Çünkü en mesela bir ürün 3 boy vardı. Tabii ki en büyük yapıyorlar fotoğraf, çünkü güzel gösteriyor. Sonra müşteri de en ucuz alıyor. En ucuz en küçük alıyor mantık olarak. Bir de bu kadarcık küçük bir şey geliyor. Bir de müşteri yazıyor. Aa, ben bekledim daha büyük olacak. Bir de diyor bu description benim sipariş sonra değiştirdi. Böyle önce böyle bir şey description'a yok. Ondan için bu hatta bu kötü yorum almamak için çok mantıklı, mesela fotoğraf koyuyorsun, yazıyorsun. Ölçüler böyle. Bu ölçüler daha küçük. Hatta sadece ölçüler değil, her önemli noktalar resime yazmak çok mantıklı, çünkü insanlar daha çok hepsi resimler görüyorlar ama description'a hiç geçmiyorlar.
Evet, bu bence bayağı güzel bir ipucu oldu. Zaten 10 görsel hakkımı vardı her
Evet.
link için. Yani 6-7 görselde fotoğrafta aslında ürünü yeterince tanıtıp her açısından. Belki bir
Evet.
video koyup ondan sonra diğer iki.
Video kesinlikle tavsiye ediyorum. Video çok faydalı bir şey. Bir de Etsy de çok beğeniyor video olan ürünler. O da size yardım ediyor yukarı çıkmak.
Bir de Etsy'nin zaten yayınladığı bir istatistik de görmüştüm. Yani listinginde video olan ürünlerin satışı olmayanlara göre işte %25 falan galiba daha fazla
Evet.
satıyor diye. Datalarla da aslında
Hı
desteklenmiş
hı.
durum. Kapatmadan önce son olarak şunu soracağım. Yani çok da böyle bilgi kirliliği de olduğundan bahsettik. Senin de işte hani özellikle biraz daha da kafası karışık Etsy'ye girmek isteyen veya girmiş güncel kalmak isteyen kişilere hani takip etseler tavsiye ederim, yararlanıyorum diyeceğin kaynaklar bu YouTube kanalı olabilir, podcast olabilir, web sitesi olabilir, neler önerirsin?
O zor bir sorular da. Ben kendine dediğim gibi hep bilgiler Etsy'yi de alıyorum. Etsy kendini web site. Ondan için
Sailor Handbook'tan bahsediyorsun, değil mi?
yok, bu Etsy kendini böyle okul gibi var bir şey.
Tamam. Bu
Orası
üniversitede bahsettiğin bir.
öyle aynı canlı böyle, ya da videolu ya da audio böyle canlı webinar vardı. Onlar da zaten webinarın konu vardı. İstersen böyle bir şey giriyorsun, zaten biliyorsun konumu, biliyorsun. Onlar anlatıyorlar. Ya da senin soru vardı. sen soru sorabilirsin orada.
Bunun linkini de senden alıp aslında videonun altında da paylaşabiliriz diye
Bakayım.
düşünüyorum. Şu an aciliyeti yok yayından sonra.
Tamam, ben o zaman sonra size paylaşacağım o linki. Bunu tavsiye ederim ama maalesef şimdilik Türkçe yok. Ama en doğru, en güzel, en full bilgiler orada alıyorsun. Çünkü ben bir sene fazla, 1,5 sene, artık 2 sene olacak yakında satıyorum. Hala orada böyle bilmeyen şeyler öğreniyorum. Çünkü orası ya da eski satıcılar ders veriyorlar. Bir de böyle eski demiyorum, 1,5-2 sene. Böyle eski satıcılar 2009'dan satan. Daha Etsy ilk kurduğun zamanında. Ya da var Etsy çalışanları. Etsy'nin ekibi çalışanlar da, onlar da anlatıyorlar bir şey. Yeniyorlar. Hatta Instagram'da vardı. O da bir grup var. Orası da Etsy çalışanlar. Onlar da orada. O da link atayım size.
Tamam.
Ama o da İngilizce. Ama en doğru, en güzel bilgiler orada alabilirsiniz. Türkçe olarak böyle tavsiye edecek bir şey bilmiyorum. Çünkü ne yalan söyleyeyim, kendini izlemiyorum onlarda. Ama sanırım artık o kadar bu YouTube kanallar ya da Telegram kanalları o kadar çok var da, artık her yerde takılırsınız, bir doğru bir yer bulabilirsiniz.
Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz tavsiyelerin için. Benim başka sorum yok. Senin var mı eklemek istediğin bir şey?
Valla bilmiyorum, benim de eklemek bir şey yok. Sadece böyle diyeceğim, biraz moral vereceğim insanlara. Kimse Etsy'ye girmek istiyor, tavsiye ederim. Girin, korkmayın. Çünkü ben sadece tek bir şeye üzülüyorum. O kadar geç Etsy'ye geldim. Baya bir uzun zamanında istiyorum, bekliyorum, bekliyorum. Keşke beklemesem o kadar. Tek bir şey. Ondan için hiç beklemeyin, hiç korkmayın. Tabii ki ilk zamanında hatalar oldu. Benim de bir sürü hatalar oldu ama hiç üzülmüyorum. Bir de ilk zaman zor oluyor, satış olmuyor. Böyle tabii insan biraz moral düşük oluyor satış olmayınca, ama bu sadece ilk zaman, bir de o zaman geçiyor. Sonra satış açılınca zaten ikinci, üçüncü, dördüncü satış geliyor. İnsanın morali bayağı bir değişiyor. Bir de böyle zevkli oluyor artık.
Aynen, biraz da korkmamak, yolda öğrenmeye de açık olmak gerekiyor sanırım. Bir de her
Evet.
olduğu gibi sabretmek oldukça önemli.
Korkmaman, bir de denemek istiyorsunuz, hiç beklemeyin, deneyin, yarına beklemeyin.
Çok teşekkür ediyorum Sina. Bence yani umuyorum ki herkesin faydalanacağı bir yayın oldu. Ben öyle hissediyorum en azından. Kendim de dediğim gibi Etsy'ye giriş yapmaya niyetli, bunun üstünde çalışan biri olarak. Tüm tavsiyelerin, paylaştığın bilgiler için çok teşekkürler diyerek yayını sonlandıralım. Sana da bol satışlar diyeyim. Bu yoğun dönemde de kolaylıklar dileyeyim. Tekrar görüşmek üzere.
Sizi de çok teşekkür ederim. Bir de sanırım bir sonraki video artık siz Etsy mağazası açarsınız.
Olabilir ya, aslında var böyle birazcık, ben de paylaşayım.
Ondan için sanırım bir daha video artık biz iki Etsy satıcı gibi konuşacağız.
Evet, olabilir, umuyorum. Benim de umudum o yönde. Tekrar o yüzden haberleşmek üzere diyorum zaten.
Çok teşekkür ederim size.
Görüşürüz.
Görüşürüz.